Ayrım 26. Papaz her zaman pilav yemez. Johannes Mario Zimmel. Sayfa 320. 5. kısım. Resmi Mercedes, Wagram bulvarındaki 3 numaralı binanın önünde lastik gıcırtılarıyla durdu. Küçük binbaşı Brenner dışarı fırladı. Omuzlarını dikleştirip altın çerçeveli gözlüklerini kararlı bir hareketle düzeltti. Gri bir ordu kamyonu Mercedes'in arkasına yanaştı. Sıcak bir sonbahar gününün son ışıklarını yansıtan sokağa 5 üniformalı adam indi. 27 Eylül 1943 günü saat 16.46 idi. ''Beni izleyin'' emrini verdi küçük binbaşı kemerindeki tabancayı çekerek. Sonra seçkin 5 adamıyla eve koştu. Fakat ölü Petersen'in resmi ikametgahı boştu. Halılar ve eşyalar yok olmuştu. Şişman kapıcı kadın omuzlarını silkerek açıkladı. ''Bu sabah erkenden her şey götürüldü.''
''Götürüldü mü? Kimin tarafından?''
''Nakliyatçılar tarafından kuşkusuz. Başlarında bir Alman subayı, buraya sık sık gelen Herr Petersen'in dostu Redeker vardı.''
''Redeker mi?''
Küçük binbaşının da gizli örgütle ilişkileri vardı. Redeker'i tanıyordu. SS başkanı ve Alman polis şefi Heinrich Himmler'in kayınbiraderi. Brenner fark edilir şekilde rahatsız oldu. Redeker'le Petersen bu kadar yakın mıydılar? Öyleyse kaybedilecek bir saniye yoktu. Resmi ikametgaha çok geç gelmişti. Fakat Mozart bulvarındaki gizlenme yerinin gizli servistekiler tarafından henüz bilinmemesi gerekiyordu. Gelecek uğrak orası olmalıydı. 5 güvenilir adam binbaşının arkasından merdivenlerden sokağa saldırdılar. Motorlar gürledi. Araçlar ileri fırladı. Binbaşı Brenner'in kalbi hızla çarpıyordu. Kendisini tam şeytan kralı gibi hissediyordu.
''Hey, daha hızlı. İşte geliyorum.''
Birkaç dakika sonra binbaşı Brenner Mozart bulvarında 28 numaranın kapıcısına okullu Fransızcasıyla ikinci kattaki Herr Petersen'in apartmanını aramak emri aldığını anlatmaya çalışıyordu. ''Fakat monsieur'' diye itiraz etti kapıcının karısı. ''Hanımlar şu anda oradalar.''
''Hanımlar mı? Ne hanımlar?''
''Madame Lily Page ve hizmetçisi.''
''Madame Page de kim?''
''Monsieur Petersen'in metresi tabii. Son birkaç gündür Petersen burada değil.''
Brenner şimşek gibi sonuca vardı. Buralarda cinayet şebekesi üyesi ve altın kara borsacısının öldürülmesiyle ilgili bir şey bilmedikleri belliydi. 5 adamıyla tekrar fırladı fakat bu kez yukarı, ikinci kata.
Zil çalınca az bulunur güzellikteki hizmetçi kız kapıyı açtı. Brenner Petersen'in acı sonu hakkında bir şey söylemeksizin görevini açıkladı. Güzel hizmetçinin aklı karıştı ve hanımını çağırdı. Madame Page incecik bir elbise içinde geldi. Holün loş ışığında bile elbise için saydam sözcüğünden başka nitelik bulunamazdı. 33 yaşlarındaydı kadın, son derece çekiciydi ve vücudu biraz dolgundu. Bembeyaz teni ve koyu renk gözleriyle binbaşının aklını başından aldı. Binbaşı 5 güvenilir adamının gözlerinin yuvalarından fırlamakta olduğunun farkındaydı. Fritz Brenner'in ömründe bu tür bir kadınla ilişkisi olmamıştı. Utançla gırtlağını temizledi, kibar fakat kesin bir dille ziyaretinin nedenini açıkladı. Sonra tedirgin bir şekilde doğru oturma odasına ilerledi. Oda görülmemiş bir zenginlikle ve zevkle döşenmişti. Duvarlarda çok değerli resimler asılıydı. Brenner resimlere bakmıştı tabii. Bu arada Lily Page pencereye yönelerek güneşliği indirdi. Aslında günün bu saatinde gerekli değildi yaptığı.
''Doğuştan salak değilim.'' diye düşündü Brenner. ''Bu önceden kararlaştırılmış sokaktaki birine çakılan işaret olmalı.''
Güzel Lily'ye doğru yürüyerek güneşliği tekrar açtı ve çok sert bir sesle ama kibarca ''Madamın güzelliğini gün ışığında görmemize izin vermelerini rica ederim.'' dedi. Hafifçe şaşıran Lily ''Hay hay'' diyerek gülümsedi. Derin ve yumuşacık bir koltuğa gömülüp bacak bacak üstüne attı. ''Lütfen aramaya başlayın binbaşı.'' Brenner'in 5 adamı işe koyulmuştu bile. Yan odadan gürültülerini ve hizmetçi kızı sıkıştırdıklarını duyuyordu. Ciddiyet yoktu, görev duygusu yoktu. Ne biçim hizmet anlayışı? Hanımın güzelliği karşısında mahcup ve rahatsız olan Brenner yüksekçe bir maun dolabı açtı. Dolabın içindekiler saçlarının köklerine kadar kızarttı binbaşıyı. Soluğu kesildi. Siyah saçlı Lily alaycı alaycı gülümsedi. Binbaşı dolabı gürültüyle kapattı. Bir an belirli bir huzursuzluk hissetti. Binbaşı Brenner kuşkusuz bir takım kitaplar, resimler, fotoğraflar ve diğer şeylerin halkın ilgisini çirkin konulara çektiğini biliyordu.
Fakat hiçbir zaman bunların nasıl şeyler olabileceklerini hayal etmemişti. Dolabı açıp bakışları bu pisliğe takıldığında ruhunun derinliklerine kadar tiksindi. Ahlaksız, iğrenç, çürümüş, bu ulusun savaşı kaybetmesine şaşmamalı. Yan odadan gelen ve bastırılmaya çalışan kahkahalar, sesler binbaşıyı yerinden sıçrattı. Siyah gözlü kadın alaycı bir sesle mırıldandı. Adamlarınız kitaplığı bulmuş olsalar gerek. Brenner bitişik odaya koştu. Seçkin adamlarından dördü kitap raflarının çevresine toplanmışlardı. Binbaşı adamlarının neşesinin nereden geldiğini anlayınca titredi. Beşinci seçkin adamını aramak için döndü ve onu hizmetçinin odasında buldu. Brenner dört kişilik grubun kitaplığın yanına beş numaranın da hizmetçinin odasına gitmesini yasakladı. Durum biraz onun kontrolünün dışına çıkmaya başlıyordu. Bu apartman katı bir ahlaksızlıklar müzesi halindeydi. Binbaşının suratı olgun bir domatesin rengini aldı. Alnında ter damlaları birikti. Ümitsizlikle telefona fırladı ve Leander 14 aracılığıyla Toulouse'u acele aradı. Tanrı'ya şükür Werther hala oradaydı. Brenner albayın sesini işitince rahatlayarak içini çekti. Soluğu kesilerek düştüğü durumu anlattı. Albay Werther de Toulouse'dan saygıdeğer binbaşının haline homurdandı. Fakat Brenner homurtunun farkına varmadı. Sadece Werther'in ''Evraklar ne oldu? Hazine senetleri filan hiçbir şey bulamadın mı?'' dediğini işitti. ''Hayır efendim.'' ''Buraya bak Brenner, Leven kısa zamanda Paris'te olacak. Bulunduğun yerde kalmalısın ve kimseye Toulouse hakkında bir şey söylememelisin.'' ''Anlıyorum efendim, burada kalacağım ve sessiz duracağım.'' ''Lutetia Oteli ve Leven villasını ara. Paris'e gelir gelmez sana katılacak.'' Brenner ahizeyi yerine koydu. Leven, Thomas Leven tek ümit ışığıydı. Bir an önce gelse bari. Binbaşı Brenner hizmetçinin gıdıklanırcasına çığlık attığını işitti. Hırsla kızı sıkıştıran erkeğin kim olduğunu anlamak için fırladı. Tanrım, ne kadar biçimsiz bir durum. 6. Kısım. O ana kadar Petersen'in gizli ikametgahında binbaşı ve adamları açık saçık koleksiyonlardan başka değerli mücevherler, bolca altın para, az rastlanır Japon estampları ve tahta oymalar ele geçirmişlerdi. Fakat Petersen'in Alman hazine senetleri yolsuzluğunu katıldığını belirten hiçbir ipucuna rastlamamışlardı. Madame Page güneşliklerden birini indirmek için birkaç teşebbüste bulundu. Binbaşı tarafından bu hareket kesinlikle yasaklanınca vazgeçti. Aramanın başlamasından bu yana 1,5 saat geçmişti. Birden ön kapının zili çalındı, Lili bembeyaz oldu. Brenner tabancasını çekti. ''Ses çıkarmayın!'' diye fısıldadı. Sessizce kapıya yaklaştı, kapıyı birden açarak dışarıda duran adamı yakaladı. Adam genç, yakışıklı ve esmer tenliydi. Düz, siyah saçları, küçük bir bıyığı, uzun kirpikleri ve yanağında bıçak yarası olabilecek iki iz vardı. O anda bir ölü kadar solgundu. ''Aptal!'' diye bağırdı sinirli Lili. ''Neden geldin buraya?'' ''Niçin gelmeyecekmişim? Güneşlik açıktı.'' ''Aa!'' diye bağırdı Brenner zaferle. Adamın üstünde silah aradı bulamadı. Kimlik kartı adını Prosper Longtemps, mesleğini Empresario, yaşını da 28 olarak gösteriyordu. Brenner adamı sorguya çekti fakat adam en ufak bir bilgi vermeye yanaşmadı. Lili birden çılgın gibi ağlamaya başladı. ''Kumandan Bey'' diye söyleniyordu. ''Her şeyi anlatacağım. Prosper sevdiğim tek adamdır. Petersen'i uzun zamandır aldatıyordum. Bana inanmıyor musunuz?'' ''Hayır, inanmıyorum.'' diye cevap verdi Brenner buz gibi. Leven de böyle cevap verirdi diye düşünüyordu. Sonra Prosper Longtemps'ı banyoya kilitledi. Şimdi saat 7:30'du ve hava kararmıştı. Binbaşı Lutetia'ya ve Leven villasına ikinci kere telefon etti. Fakat Thomas Leven her iki adrese de gelmemişti. Brenner 5 seçme adamından birini bile tren istasyonuna Leven'i karşılamaya yollayacak cesareti bulamıyordu. O ana kadar gizli örgüt mensuplarının adresi bulmuş olmaları mümkündü. Eğer içeri girmeye kalkarlarsa kale gibi savunacaktı. Şimdi ne yapması gerekiyordu? Her şey ne kadar çabuk ve ümit verici bir şekilde başlamıştı. Şimdi ahlaksızca şeylerle dolu bu boğucu apartmanda aradığı delilleri bulamadan oturuyordu. Şüphesiz bir mahpusu vardı ama kimin nesi olduğunu çıkartamıyordu. Kendisi, Brenner, acaba gerçeği öğrenebilecek miydi? Her şeyin üstüne Madame Page ve güzel hizmetçisinden 5 adamını uzak tutması gerekiyordu. Lutetia Oteli'ndeki odasında olmayı çok istiyordu. Genelkurmay'ın teorik çalışmaları onun güçlü olduğu yöndü. Taktik ve stratejinin doğrudan yürütülmesi değil. Birden ayaklandı. Madame Page hizmetçinin acıkan adamları için sandviç hazırlamasının iyi olacağını söylemişti. Kararsızdı, böyle bir şeye izin vermeli miydi? Madame ve hizmetçisi düşmanları değil miydi? Öte yandan adamlar aç olmalıydılar. Onları da bile bile aç bırakmak istemiyordu. Bu yüzden hizmetçinin mutfağa gitmesine izin verdi ve adamlarından birini gözcülükle görevlendirdi. Biraz sonra adamlar şiş yanaklarla ağızlarını şapırdatıyorlar, buzdolabında buldukları şampanyayı içiyorlardı. Brenner başlangıçta kesinlikle yemeği ve içmeyi reddetti fakat sonra bir iki yudum aldı. Saat önce 9'u, ardından 10'u geçti. Hala Thomas Lieven'den haber yoktu. Kadınlar yatmak için izin istediler. Brenner isteklerini yerine getirdi. Adamlarından birini hizmetçinin, birini ev sahibesinin, birini de banyonun kapısına dikti. İki adam da ön kapıda nöbet tutuyorlardı. Binbaşının kendisi oturma odasında telefonun başındaydı. Uyanık durmak istiyordu. Kendisini dalgaların dövdüğü bir kaya ile kıyaslayarak aşılmaz, yıkıl... Fakat sonunda her şeye rağmen uyudu. Uyandığında oturma odası karanlıktı. Kendisini hafifçe okşayan yumuşak ellerin farkına vardı. ''Kımıldamayın'' diye fısıldadı Lily Page. ''Herkes uyuyor. İstediğinizi yapacağım ama lütfen Prosper'i bırakın.'' ''Madam'' dedi Brenner sertçe kadının kollarını kavrayarak. ''Ellerinizi derhal tabancamdan çekin.''
''Oh'' dedi Lily karanlıkta. ''Seni aptal seni. Tabancanı istemiyorum.''
Tam o sıra sokak kapısının zili çaldı. 7. Kısım. Thomas Lieven o gece saat 10'u 10 geçe Paris'e ulaştı. Lutetia Oteli'nde binbaşı Brenner'in Mozart Bulvarı 28 numarada saatlerdir sabırsızlıkla kendisini beklediği söylendi. Binbaşının bir baskın grubuyla oraya gittiği de bildirildi.
''Hımm'' dedi Thomas. ''Patterson'in gizli barınağında Brenner saatlerden beri ne yapıyordu acaba?''
Otelin girişinde iki eski dostu Raddatz ve Schlumberger'i gördü. Crozan mukavemet grubundaki serüveni sırasında tanıştığı, savaştan bıkmış alaycı, telsizci onbaşılar, Berlinli ve Viyanalı iki dostu onu sevinçle selamladılar. Görevden yeni çıkmışlardı. Fransız dergilerini çok seven Berlinli cılız onbaşı keyifle bağırdı.
''Bak Carly, dostumuz Herr Lieven geliyor.''
''Bize katılın Herr Lieven'' diye seslendi tıknaz Viyanalı. ''Pigale, kendimize bir çift piliç bulmaya gidiyoruz.''
''Beni dinleyin çocuklar'' dedi Thomas Lieven. ''Kötü niyetlerinizi bir yana bırakın da benimle gelin. Yardımınıza ihtiyacım olabilir.'' 11'i birkaç dakika gece 3 ahbap Mozart Bulvarı 28 numaranın girişinde buldular kendilerini. Thomas zili çaldı. Apartmanın içinden değişik sesler, gürültüler geliyordu. Sonunda ayak sesleri yaklaştı, kapı hızla açıldı. Eşikte binbaşı Brenner duruyordu. Suratı kıpkırmızıydı. Soluğu kesilmiş, saçları dikilmişti. Boynunda da allık izleri vardı. Thomas ile dostları onun ardında çıplak vücuduna saydam bir gecelik giymiş kadını gördüler. Binbaşı Brenner kekeledi.
''Herr Lieven, Tanrı'ya şükür, sonunda gelebildiniz.''
Thomas Lieven gecelikli kadının elini kibarca öptü. Ardından binbaşı Brenner durumu açıkladı. Apartmanda neler bulunduğunu ve neler bulamadığını anlattı. Sonunda da mahpustan söz etti.
''Prosper benim aşığımdır.'' diye sözünü kesti Lily Page.
Bu arada sırtına bir sabahlık geçirerek kendine biraz daha çeki düzen vermişti. Thomas'ın gözlerinin içine bakarak devam etti.
''Patterson'in işleri hakkında Prosper hiçbir şey bilmez.''
''İşi de yok artık.'' dedi Thomas. ''Eric Patterson Toulouse'da ortaklarından biri tarafından öldürüldü.''
Lily'nin güzel dudakları baştan çıkarıcı bir gülümsemeyle aralandı.
''Sonunda o hain kara muhafızı yakaladılar demek.'' diye mırıldanırken bir melek kadar mutluydu.
''Fazla üzülmemeye çalışın.'' dedi Thomas.
Binbaşı şaşkın görünüyordu.
''Fakat'' dedi. ''Fakat ben düşünmüştüm ki...''
''Hey!'' diye bağıran onbaşı Raddatz sözünü kesti. ''Burada görülmeye değer bir şey var.''
''Sözümü kesmeye nasıl cesaret edebilirsin?'' diye kükredi Brenner. Sonra birden geri döndü.
Zayıf onbaşı aynı gün öğleden sonra binbaşının açıp ardından müthiş bir tiksintiyle kapadığı büyük mağın dolabın başında duruyordu.
Onbaşı raddatsla dolabı açmış ama aynı tiksintiyle kapatmamıştı. Çekmecedekileri boşaltmaya koyulmuş, içindekileri şaşkınlık ve zevkle inceliyordu. Sonunda bütün çekmeceleri yuvalarından çıkardı, kıkırdayarak içindekileri yere boşalttı. Ama birden gülmeyi kesti, hayretle bir çığlık attı. ''Vay anasını, şunlara bakın, hazine senetleri bunların arasında ne arıyor?''
Bir ölüm sessizliği çöktü odaya. Sonunda Thomas alçak sesle ''Bak sen!'' diye söylendi. Ardından Madame Page'in önde eğilerek ''Aramayı sürdürmek için izninizi rica edebilir miyim?'' dedi. Güzel kadın yorgun bir gülümsemeyle ''Hay hay!'' cevabını verdi. ''Size nereyi aramanız gerektiğini söyleyeceğim. Binbaşının adamlarına el sürmemelerini emrettiği her yeri.'' Romanya'ya verilen 5 milyon mark değerindeki hazine senetleri ortaya çıkarılmıştı. Gül ağacından dolapların içinde açık saçık kitaplarla çiftleşme resimlerinin arasında bir sürü tahvil bulundu. Sonra Thomas Madame Page'i odasına yolladı ve Prosper Longtan'ı uzun uzun sorguya çekti. 10 dakika sonra da ev sahibesinin odasına geçti. Kadın gözleri çakmak çakmak olmuş yatakta yatıyordu. Thomas yatağın kenarına ilişti. Kadın fısıldadı. ''Size gerçeği söyleyeceğim. Prosper hayatta sevdiğim tek erkek. Sadece onun için Eric'e katlandım, pis domuza. Fakat eminim bana inanmayacaksınız.''
''İnanıyorum.'' dedi Thomas Lieven. ''Şimdi madam, Prosper'i bir şartla korumaya hazırım.''
Bilgiç bilgiç gülümseyen kadın ağır bir hareketle Thomas'ın sözünü kesti.
''Anlıyorum.''
''Anladığınızı sanmıyorum.'' diye dostça cevap verdi Thomas.
Petersen hazine senetleriyle ilgili kanunsuz işlere bulaşmıştı. Bu senetlerin Fransa'ya nasıl girdiğini bilmem gerekiyor. Eğer öğrenmemize yardım ederseniz dostunuz Prosper'i korurum.
Lily yatakta yavaşça doğruldu. Çok güzel bir kadın diye düşündü Thomas.
Şuradaki Leda ile Ku adlı tabloyu görüyor musunuz dedi Lily. İndirin lütfen.
Thomas söyleneni yaptı ve ortaya şifreli bir kasa çıktı.
47.132 numarayı çevirin lütfen dedi yataktaki kadın. Thomas numarayı çevirdi, kasanın kapağı açılıverdi. Çelik kasada siyah deri kaplı bir kitabı vardı sadece.
Eric Petersen bağdaşılması güç, bilgiç bir insandı dedi yataktaki kadın. Her şeyi not ederdi. Kadınları, erkekleri ve parayı. Bu defter onun günlüğüdür, okuyun. Bütün yaptıklarını öğrenmiş olursunuz.
O gece Thomas Lieven pek az uyudu. Eric Petersen'in günlüğünü okuyordu. Gün doğarken savaş yıllarının en büyük yolsuzluklarından biri hakkında her şeyi öğrenmişti. Ertesi günün sabahı güçlükle açık tutabildiği gözleriyle Albay Werther'e raporunu veriyordu.
Herkes katılmış bu işe. Berlin Gizli Servis Karargahı'nın başındaki adamlar, Romanya'da bulunan yüksek rütbeli Gestapo subayları, belki Manfred von Killinger, Almanya'nın Bükreş ve Paris büyükelçileri, Heinrich Himmler'in kayınbiraderi SS subayı Redeker. Hepsi işin içindeler.
Ulu tanrım diye mırıldandı Albay Werther alçak sesle. Binbaşı Brenner de iskemlesinde sinirleri iyice gerilmiş, huzursuzlukla kıvranıyordu.
Aslında bütün işi başlatan Redeker'di diye devam etti Thomas. 1942 yılında Bükreş'te emniyet karargahında çalışıyordu. O sıra Romenler Alman hazine senetlerini para gibi almaya zorlamışlardı. Fakat Romenler bu senetlere dolar, sterlin ya da altın karşılığı müşteri bulunca çok seviniyorlardı. Çok düşük fiyatlarla olsa bile kağıt parçalarından kurtulduklarını öne sürüp ellerine düşük bir paranın geçmesine aldırmıyorlardı hiç. Sonra Redeker Paris'e atandı. Orada Petersen'le karşılaştı. Çiftin pek çok ortak yanı olduğu kısa sürede ortaya çıktı. Redeker Romanya'daki tecrübelerini anlattı. Çok büyük bir iş kurdular.
Gerçekler tam bankacı Ferro'nun özetlediği gibi diye devam etti Thomas Lieven. Böyle büyük bir dolandırıcılığı ancak Almanlar yapabilirlerdi. Çok ucuza elde ettikleri senetlerle Redeker ve Petersen istedikleri her şeyi Fransa'dan büyük bir hayasızlıkla satın aldılar.
Fakat Petersen Redeker'e pek güvenmedi. Lily Page'in ifadesi bu. Bu yüzden Petersen'in gizli bir barınağı ve Redeker'le ortak işlerini kaydettiği bir günlüğü vardı. Redeker'e karşı elinde bir koz bulunsun istiyordu. Thomas siyah deri defteri kaldırıp gösterdi. Fakat bu sayfalardaki tek ad Redeker değil, daha birçok kişiden söz ediliyor. Elimizdeki bu defterle beyler bütün işi havaya uçurabiliriz.
''Bir dakika Lieven'' diye homurdandı albay tedirginlikle. ''Bu işte kime karşı olduğumuzun farkında değil misin? Himmler'in kayınbiraderleri söz konusu. Büyükelçiler var. Ayrıca gizli servisin önde gelenleri var. Bunu ağzınla söyledin.
Bu yüzden ilk adımımızı dikkatle hesaplamamız gerekiyor. Böyle adımları insan iyi bir yemekten başka nerede hesaplayabilir? Ben bütün hazırlıkları yaptım. Sizi bir saat sonra villamda bekliyorum. Ama bir saat içinde çok şey oldu. Albay Werther ile binbaşı Brenner 50 dakika sonra Thomas Lieven'in Bois de Blonde'daki villasına vardıklarında suratları asık ve somurtuktu. Binbaşı dokunsalar ağlayacaktı. Güzel Nanette ilk yemeği verirken albay asık suratla boşluğa bakıyordu. Thomas kızın odadan çıkmasını bekledi. Ardından hemen sordu. ''Neden böyle düşüncelisiniz baylar? Yoksa birden Himmler'in kayınbiraderine dostluk mu duymaya başladınız?''
''Başına iş gelecek biri olsaydı.'' diye homurdandı Werther.
''Peki ama başka kim var?'' dedi Thomas ağzına bir parça kavun atarak.
''Sen.'' dedi Werther.
''Dolu ağızla konuşmak doğru değildir. Bu nedenle Thomas lokmasını yuttu.
''Şaka mı ediyorsunuz?''
''Ne yazık ki hayır Lieven. Gizli servis seni içeri tıkmaya kararlı. Brenner'in o bölümle bazı ilişkilerinin bulunduğunu bilirsin sanırım. Bugün ayrıldıktan sonra Foch bulvarını ziyaret etmiş.'' Petersen'in öldürülmesiyle ilgili sır daha yeni çözüldüğünden Winter'le bir konuşma yapması gerekiyordu. Bir kere Paris'teki gizli servis görevlilerinin hazine senetleri yolsuzluğuyla ilgili hiçbir şey bilmediklerini öğrendi. Ama sonra Winter'sen'in hakkında konuşmaya başladı Lieven.
Sahi mi? Ne dedi?
Dedi ki, çantada keklik olduğunu söyledi.
Tam o sıra kapı çalındı.
''İşte bir kere daha sevgili Nanette'imiz geliyor.'' dedi Lieven ellerini ovuşturarak ''ve de domuz pirzolaları.''
Genç kız saçlarının dibine kadar kızardı. ''Lütfen Herr Lieven, servis yaparken bana sevgili Nanette demeyiniz. Sonra tabakları düşürüp her şeyi berbat edeceğim.''
Werther tabağını uzatırken mırıldandı. ''Herr Lieven, dünyanın en harika insanı.''
Albay sessizce başını salladı ve salataya girişti. Hizmetçi tekrar odayı terk ettiğinde Thomas, ''Umarım pirzolalar çok biberli olmamıştır.'' dedi.
''Ne dersiniz?''
''İyi. Demek çantada keklik olmuş uza. Bu hükme nereden varıyorlar?''
Paris'teki Çalışma Bakanlığı'nda personel bölümünde baş katibelik yapan bir kadına Thomas Crozan grubu için uçurulacak bir köprü ararken rastlamıştı. Bu kadın öylesine sert ve ciddiydi ki Thomas Amiral Canaris'i temsil ettiğini ve kendisinden emir almayacağını söylemek zorunda kalmıştı. Öyle anlaşılıyordu ki bu kadın kendisini unutmamıştı. Paris Ekspresi'nde onu Yvonne'la birlikte görmüş, iki askeri polisle evrakları kontrola yollamış, şüpheli bulduğu durumu SS komutanı Ziher'e rapor etmişti. Thomas'tan hoşlanmayan Ayher kısa sürede Lieven'in yol arkadaşının Marsilya'ya Paris haber alma servisinden Madeleine Neil adıyla yolculuk eden ve halen Lisbon'da yaşayan Yvonne Döşan olduğunu anlamıştı. Bu da Ayher'de çağrışım yaptı. Kayıtlarını inceledi ve yüzüne büyük bir gülümseme yayıldı. Yvonne Döşan Profesör Debuş'un asistanıydı. Gestapo tarafından haftalarca mukavemet örgütünün tehlikeli bir üyesi olarak aranmış ve Thomas Lieven onu bir Alman haber alma ajanı kimliğiyle kurtarmıştı. Brenner bir haşlanmış patatesi bıçağıyla biçimsizce doğrarken ''Winner bana Ayher'in durumu Berlin'e bildirmiş olduğunu söyledi.'' dedi. ''Hem de bizzat Himmler'e.''
''Herr Redeker'in kayınbiraderine.'' diye tamamladı albay. ''Himmler Canaris'le görüştü. Canaris'te yarım saat önce beni aradı. Çok öfkeliydi. Gizli servisle ilişkilerimizin ne kadar gergin olduğunu biliyorsun. Bir de bu eklendi. Çok üzgünüm Lieven. İyi bir adamsın ama bundan kurtulabileceğini sanmıyorum. Gizli servis seni savaş divanına çıkararak bu da senin sonun olacak.''
''Hayır olmayacak.'' dedi Thomas.
''Anlamadım.'' ''Yapabileceğimiz çok şey olduğuna inanıyorum binbaşı. Domuzdan fazla yemeyiniz, sizi uyarıyorum. Bir özel tatlım var, çikolatalı gözleme.''
''Ne olur yemekten bahsedip durma Lieven, beni deli edeceksin.'' diye bağırdı Werther. ''Ne yapabiliriz ki?''
''Gizli servis beni suçlu ilan etmek istiyor öyle mi? Peki, biz de Herr Redeker'i suçlu çıkarırız. Bugün ne, salı mı? Tamam, Ayher'i yarın öğleden sonra ziyaret eder ve sahte kimlik meselesine kesinlikle son veririz.''
''Ne? Gerçekten Ayher'e mi gideceksin?''
''Pek tabii. Amiral Canaris'e böyle bir sıkıntı verdiğim için gerçekten üzgünüm.''
''Fakat niçin? Niçin bunca insanın arasında Ayher'e gideceksin?''
''Çünkü yarın çarşamba baylar.'' dedi Thomas neşeyle. ''Ve elimdeki deftere göre çarşamba, Alman hazine senetlerinin her hafta Bükreş'ten Berlin'e gönderildiği gün.''
Şimdi bütün yapmamız gereken yemekten sonra bir program çizmek. Ama gerçekten artık hiçbir şey aksayamaz.
Menü: Paris, 28 Eylül 1943. Kavun dilimleri, domuz pirzolası, çikolatalı gözleme. Tatlıdan sonra Thomas Lieven bir SS komutanını bile hizaya getirecek planını açıkladı. Kavun dilimleri: soğuk ve olgun kavun dilimlerine her davetli zevkine göre tuz ve biber eker. Domuz pirzolası: orta boy domuz pirzolaları dövülür, tuzlanır, biberlenir. Sonra iyi yağlanmış, ısı geçirmez bir tabağa yerleştirilir ve üzerine bol rendelenmiş parmesan peyniri serpilir. Koyuca ekşi krema pirzolaların üstüne tam kaplamayacak şekilde dökülür. Pirzolalar açık kahverengi bir renk alıncaya kadar fırında 25-30 dakika pişirilir. Pirzolalar aynı ısı geçirmez tabakta haşlanmış patates ve yeşil salata ile sofraya getirilir. Çikolatalı gözleme: İnce gözlemeler kızartılır. Ancak hamurun pişmeden en az bir saat önce hazırlanması gerekmektedir. 3 yumurta akı, 3 yemek kaşığı şekerle köpürünceye kadar çırpılır. 3 parça çikolata da 1 fincan sütle ateşte eritilir. Biraz vanilya ve 1 tutam tuz katılır. Hepsi karıştırılır. Hafif ateşte krema yoğunlaşıncaya kadar pişirilir ve gözlemelerin üzerine yayılır. Sonra gözlemeler katlanır, üzerine toz şeker ve çekilmiş şam fıstığı ekilir. Çok sıcak servis yapılır.
26. ayrımın sonu. Sayfa 331.